Bölüm 6. Bay Golyatkin, ertesi sabah saat 8 sularında yatağında uyandı. Bir gün öncesinin olağanüstü olayları, neredeyse akıl almaz serüvenlerle dolu o inanılmaz korkunç gece, belleğinde dehşet verici bütünlüğüyle bir anda canlanıvermişti. Düşmanlarının böylesine amansız ve acımasız öfkesi, kini, bu öfkenin özellikle bu son kanıtı, Bay Golyatkin'in yüreğini buz gibi soğutmuştu. Ancak olanlar öylesine tuhaf, anlaşılmaz ve garipti, öylesine olamayacak gibi görünüyordu ki, bütün bunların olduğuna inanmak gerçekten olanaksızdı. Bay Golyatkin, şansına, acı yaşam deneyimlerinden, nefretin kimi zaman insana neler yaptırabileceğini, kırılan gurur ve onurunun intikamını alma hırsına kapılmış bir düşmanın acımasızlığını nerelere vardırabileceğini biliyordu. Ve bütün bu olanların anlamsız birer sayıklamadan, hayal gücünün saçmalamasından, beyninin bulanıklaşmasından başka bir şey olmadığını kabul etmeye hazırdı. Öte yandan Bay Golyatkin'in kol ve bacaklarındaki kırıklık, başındaki sersemlik, belindeki sızı ve yakalandığı kötü nezle, dün gece dolaşırken başından geçenleri doğruluyor, bu serüvenin gerçek olduğuna kesin tanıklık ediyordu. Hem sonra Bay Golyatkin düşmanlarının bir şeyler hazırladığının, yerine başka birini bulduklarının ne zamandır farkındaydı. Ama ne olacaktı? Bay Golyatkin iyice düşünmüş taşınmış, sesini çıkarmamaya, boynunu bükmeye, zamanı gelene kadar bu olayı protesto etmemeye, susmaya karar vermişti. Belki de böylece bana gözdağı vermek, beni yıldırmak istiyorlardır. Ama benim etkilenmediğimi, durumu protesto etmediğimi, hiç sesimi çıkarmadığımı, her şeye ağırbaşlılıkla katlandığımı gördüklerinde pes edecekler. Evet, önce onlar pes edecekler. Yatağında gerinerek kendini toparlamak için bitkin kol ve bacaklarını hareket ettirerek, Petruşka'nın her sabah olduğu gibi odasına gelmesini beklerken, Bay Golyatkin'in kafasında bu düşünceler vardı işte. Petruşka'yı 15 dakikadır bekliyordu. Tembel Petruşka'nın paravanın arkasında semaverle uğraştığını duyuyor ama ona seslenmeye bir türlü karar veremiyordu. Dahasını söyleyelim, Bay Golyatkin, Petruşka'yla göz göze gelmekten korkuyordu şimdi. Şöyle geçiriyordu içinden. O düzenbazın ne düşündüğünü Tanrı bilir. Bütün bu olanlarla ilgili içinden neler geçirdiğini Tanrı bilir. Susar, bir şey söylemez ama kafasında çok şey vardır. Sonunda gıcırdayarak açıldı kapı. Petruşka elinde tepsiyle odaya girdi. Bay Golyatkin sabırsız ne olacağını beklerken ürkek yan gözle baktı ona. Petruşka'nın bilinen o olayla ilgili bir şey söylemesini bekliyordu. Ama bir şey söylemedi Petruşka. Tersine, her zamankine oranla pek bir suskun, katı, asık suratlıydı. Kaşlarının altından bakıyordu. Bir şeye canının aşırı sıkkın olduğu belliydi. Efendisinin yüzüne bir kez olsun bakmamıştı. Bu arada şunu da söyleyelim, Bay Golyatkin'i çok etkilemişti bu. Petruşka getirdiği her şeyi masaya koydu. Bir şey söylemeden dönüp paravanın arkasına geçti. Bay Golyatkin kendine çay koyarken, ''Biliyor, biliyor.'' ''Her şeyi biliyor namussuz.'' diye mırıldanıyordu. Ne var ki daha sonra çeşitli gerekçelerle odasına girip çıkan hizmetçisine kahramanımız kesinlikle bir şey sormadı. Bay Golyatkin'in sinirleri çok bozuktu. Daireye gitmeyi hiç istemiyordu. Orada da ters bir şeylerin olduğuyla ilgili güçlü bir önsezi vardı içinde. ''Gidersem bakarsın kötü bir şey olur.'' diye düşünüyordu. ''Ne yapsam? Gitmesem daha iyi olmaz mı? En iyisi beklemek değil mi? Bırak ne isterlerse yapsınlar. Ben bugün burada kalacağım. Gücümü toplayacağım. İyice kendime geleceğim. Bu olayla ilgili her şeyi enine boyuna düşüneceğim. Sonra da en uygun zamanı bekleyip, beklemedikleri bir anda tepelerine bineceğim.'' Bay Golyatkin böyle düşünürken birbiri ardına pipo içiyordu. Zaman hızla geçiyordu. Saat neredeyse 9:30 olmuştu. ''Saat 9:30 oldu.'' diye geçirdiği içinden Bay Golyatkin. ''Daireye gidemem artık. Geç oldu. Üstelik hastayım da. Evet hastayım. Kesinlikle hastayım. Hasta olmadığımı kim söyleyebilir? Umurumda değil. İnanmazlarsa adam yollayıp baktırsınlar. İsterse denetleyici gelsin. Sahi neyim var benim? Baksana sırtım ağrıyor, öksürüyorum, nezleyim. Bu havada nasıl dışarı çıkarım? Sonra daha kötü olurum. Bakarsın ölürüm. Bu aralar ölümler öyle çoğaldı ki.'' Bu tür nedenlerle Bay Golyatkin vicdanını sonunda iyice rahatlatmış, Bu yolla göreve gelmediği için Andrei Filipovich'ten yemeği beklediği papara öncesinde kendini temize çıkarmış oluyordu. Kahramanımız bu gibi durumlarda genellikle vicdanını kendi gözünde itiraz edilemeyecek çeşitli nedenlerle temize çıkarmayı, böylece kendini rahatlatmayı çok severdi. Şimdi de vicdanını iyice rahatlattıktan sonra piposunu aldı, doldurdu, tam tüttürmeye başlamıştı ki oturduğu kanepeden birden ayağa fırladı. Piposunu bir yana attı, elini yüzünü yıkadı, tıraş oldu, saçlarını taradı, resmi giysisini giydi, tüm hazırlığını yaptıktan sonra bir takım evrakları kapıp daireye koştu. Bay Golyatkin çalıştığı bölüme korkarak, çok tatsız bir şeyin olacağı beklentisi içinde titreyerek girdi. Bu beklentisi bilinçsiz, belirsiz, aynı zamanda tatsızdı. Şef Anton Antonovich Setoçkin'in masasının yanındaki yerine ürkekçe ilişti. Bir şeye bakmadan, hiçbir şeyle ilgilenmeden masasının üzerindeki evrakları incelemeye koyuldu. Kararlıydı, kendine söz vermişti. Sataşmalardan, manalı sorular, dün geceki olayla ilgili kaba şakalar gibi gururunu çok kıracak takılmalardan elinden geldiğince etkilenmemeye çalışacaktı. Daire arkadaşlarına olağan kibar davranışlarda bile bulunmayacaktı. Yani sağlığıyla veya başka bir konuyla ilgili sorularına bile cevap vermeyecekti. Ancak bunu böyle sürdürmek de olacak şey değildi. Huzursuzluk ve kendisiyle yakından ilgili bir şeyden habersiz olmak her zaman olayın kendisinden çok acı verirdi ona. İşte bu yüzden ne olursa olsun hiçbir şeye karışmayacağına, herkesten uzak duracağına kendi kendine söz vermiş olmasına karşın Bay Golyatkin arada bir çaktırmadan başını hafifçe kaldırıp kaşlarının altından memur arkadaşlarına bakıyor, kendisiyle ilgili yeni, önemli bir şeyin olup olmadığını, kendisinden bir şeyi gizleyip gizlemediklerini yüzlerinden anlamaya çalışıyordu. O anda odadaki herkesin onun dün akşam başından geçenlerle yakından ilgisi olduğu kanısındaydı. Sonunda büyük bir üzüntü içinde ne olacaksa bir an önce olmasını, felaketle bile sonuçlanacak olsa bir an önce her şeyin bitmesini istemeye başlamıştı. Kader yapacağını yaptı Bay Golyatkin'e. İstediği hem de hiç beklenmedik bir biçimde bir anda gerçekleşti. Kuşkuları dağıldı. Bitişik odaya geçilen kapı ansızın gıcırdadı, usulca açıldı ve odaya Bay Golyatkin'in iyi tanıdığı biri, çok önemsiz biriymiş gibi ürkek bir tavırla girdi, gelip kahramanımızın masasının tam önünde durdu. Kahramanımız başını kaldırmış bakmamıştı onun yüzüne. Hayır, ama geleni şöyle bir bakışla yapısından tanımış, anlaması gerekeni en küçük ayrıntısına varana dek anlamıştı. Utancından bir ateş düşmüştü içine ve avcının izlediği bir deve kuşu başını kızgın kuma ne amaçla sokuyorsa, o da aynı amaçla başını önündeki evraklara gömdü. Odaya gelen kişi öne eğilerek Andrei Filipovich'i selamladı. Arkasından, her devlet dairesinde üstlerin aslarıyla ve yeni göreve başlayanlarla konuştuğu gibi resmi, okşayıcı bir ses duyuldu. Andrei Filipovich yeni gelene Anton Antonovich'in masasını göstererek ''Şuraya oturunuz.'' dedi. ''Evet, oraya, Bay Golyatkin'in karşısına, hemen çalışmaya başlayacaksınız.'' Andrei Filipovich yeni gelene hoşgörülü bir tavırla görevi konusunda bir takım bilgiler verdikten sonra önünde yığılı evrakların üzerine eğilmişti. Bay Golyatkin sonunda başını kaldırdı. O anda bayılmadıysa bu daha önceden bütün bu olanları sezinlemesinden, olanları önceden bilmesinden, gelenin kim olduğunu hissetmesindendi. Bay Golyatkin'in ilk yaptığı çabucak çevresine bakınmak olmuştu. Aralarında fısıldaşanlar var mıydı? Bu olay bir takım imalı konuşmalara neden olmuş muydu? Şaşkınlık içinde yüzünü buruşturan var mıydı? Ve nihayet korkudan masanın altına saklananlar olmuş muydu? Ancak Bay Golyatkin hayretle böyle bir olağanüstülüğün olmadığını gördü. Daire arkadaşlarının olağan davranışları şaşırtmıştı onu. Bu çok tuhaf ve mantıksız gelmişti ona. Böylesine görülmemiş olmayacak bir sessizlik korkutmuştu bile Bay Golyatkin'i. Gerçek ortadaydı. Tuhaf, alışılmadık, çirkin bir durumdu bu. İnsanların kayıtsız kalamayacakları, etkilenmeleri gereken bir durum vardı ortada. Anlaşılacağı gibi bütün bunlar Bay Golyatkin'in kafasından bir anda geçmişti. Kendisinin içinde ise küçük bir ateş vardı. Kuşkusuz, nedensiz de değildi bu ateş. Kısacası şu anda Bay Golyatkin'in karşısında oturan kişi, Bay Golyatkin'i dehşete düşüren bir şeydi. Utancıydı Bay Golyatkin'in. Dün geceki kabusuydu. Bay Golyatkin'in kendisiydi. Şu anda onun karşısında ağzı bir karış açık, kalem elinde donup kala kalmış oturan Bay Golyatkin değildi. Dairede şef yardımcısı olan Bay Golyatkin değildi. Kalabalığın arasına karışmayı, orada kaybolmayı çok seven Bay Golyatkin değildi. Nihayet her tavrıyla sanki ''Bana dokunmayın, ben de size dokunmayacağım. Veya dokunmayın bana, ben size dokunmuyorum ki, diyen Bay Golyatkin değildi. Hayır, başka, bambaşka bir Bay Golyatkin'di bu. Ama aynı anda tıpatıp kahramanımız Bay Golyatkin'e benzeyen, aynı boyda, aynı yapıda, aynı kıyafetli, saçları aynı biçimde dökük. Sözün kısası, tam benzerlik için hiçbir şeyi, kesinlikle hiçbir şeyi eksik olmayan bir Bay Golyatkin. Öyle ki ikisini yan yana koysalar hiç kimse, kesinlikle hiç kimse hangisinin gerçek, hangisinin sahte, hangisinin eski, hangisinin yeni, hangisinin orijinal, hangisinin kopya Golyatkin olduğunu belirleme sorumluluğunu üzerine alamazdı. Şöyle bir benzetme yapmak olasıysa, kahramanımızın o andaki ruhsal durumu, şakacı bir yaramazın şaka olsun diye hemen arkasında çatapat patlattığı bir insanınkiyle aynıydı. ''Nedir bu? Bir düş mü?'' diye geçiriyordu içinden. ''Gerçek mi? Yoksa dün gecenin devamı mı? Nasıl oluyor? Bütün bunlar nasıl olabiliyor? Kim bu adamı getirdi buraya? Kim izin verdi ona? Uykuda mıyım yoksa hayal mi görüyorum?'' Bay Golyatkin bir yerlerini çimdikleyecek oldu. Hatta bir başkasını çimdiklemeyi bile denedi. Hayır, düş görmüyordu. Bay Golyatkin sırtından ter boşaldığını, başına olmayacak, şimdiye dek görülmemiş, üstelik felaketin tam olması için yakışıksız şeylerin geldiğini hissediyordu. Böylesine iğrenç bir olayın içinde olmak sıkıntı veriyordu ona. Önceden her şeye hazırlıklı olmasına, kuşkularının öyle veya böyle, bir an önce sonuçlanmasını istemesine karşın sonunda kendinden bile kuşku etmeye başlamıştı. Ne var ki olay bambaşka bir biçimde gelişmişti. İçindeki sıkıntı şimdi acı veriyordu ona. Arada bir bilincini bütünüyle yitiriyordu. Sonra kendine geldiğinde elindeki kalemle kağıda bir şeyler karalamakta olduğunu fark ediyordu. Kendine güvenmediği için yazdıklarını kontrol etmeye başlıyor, okuduklarından hiçbir şey anlamıyordu. Bir süre sonra, o ana kadar yerinde saygılı, sakin bir biçimde oturan öteki Bay Golyatkin kalktı, bitişik odanın kapısında gözden kayboldu. Bay Golyatkin çevresine bakındı. Bir olağanüstülük yoktu. Herkes kendi işiyle ilgileniyordu. Yalnızca kalem gıcırtısı, çevrilen kağıtların ışırtısı, bir de Andrei Filipovich'in masasından uzaktaki köşelerde memurların konuşmaları duyuluyordu. Bay Golyatkin Anton Antonovich'e baktı. Kahramanımızın yüzünden onun o anda içinde bulunduğu ruhsal durum belli olduğu için iyi yürekli Anton Antonovich kalemini bir kenara bırakıp olağanüstü yakın bir ilgiyle Bay Golyatkin'in nasıl olduğunu sormuştu. Bay Golyatkin kesik kesik konuşarak karşılık verdi. ''Doğrusunu isterseniz Anton Antonovich, Tanrı'ya şükürler olsun, benim sağlığım çok yerinde Anton Antonovich.'' Kararsız ekledi. ''Doğrusunu isterseniz Anton Antonovich, şu anda bir şeyim yok.'' Sık sık adını yinelemesine karşın bir şeyi olmadığına Anton Antonovich'i bile inandıramamıştı. ''Ya,'' dedi Anton Antonovich, ''hastasınız sanmıştım da, iyi olduğunuza sevindim. Bugünlerde herkes hasta çünkü, biliyor musunuz?'' ''Evet, Anton Antonovich, biliyorum, herkesin hasta olduğunu biliyorum.'' Bay Golyatkin Anton Antonovich'in yüzüne dikkatlice bakarak sürdürdü konuşmasını. ''Anlayacağınız Anton Antonovich, size nasıl söyleyeceğimi bile bilemiyorum. Yani şunu söylemek istiyorum Anton Antonovich, neresinden başlayacağımı. Ne dediniz? Ben sizi, biliyor musunuz? Ben, inanın pek iyi anlayamıyorum. Siz, size bir şey söyleyeyim mi? Burada canınızı sıkan nedir? Daha açık anlatır mısınız bana?'' Bay Golyatkin'in gözlerinin yaşardığını fark eden Anton Antonovich de konuşmakta biraz güçlük çekiyordu. ''Doğrusunu isterseniz Anton Antonovich, ben burada bir memurum Anton Antonovich. Hala ne demek istediğinizi anlamış değilim. Şunu söylemek istiyorum Anton Antonovich, yeni gelen bir memur var burada.'' ''Evet, var. Soyadı sizinkiyle aynı.'' birden aykırdı Bay Golyatkin. ''Nasıl?'' ''Soyadı sizinkiyle aynı,'' dedim. ''Onun soyadı da Golyatkin. Kardeşiniz falan mı oluyor?'' ''Hayır Anton Antonovich, ben...'' ''Söyleyin lütfen. Oysa ben yakın akraba olduğunuzu sanmıştım. Bilirsiniz, aynı soyadı taşıyan çok insan vardır.'' Bay Golyatkin şaşkınlıktan donup kalmıştı. Bir an dili bile tutulmuştu. Böyle yakışıksız görülmemiş bir şeyi, kendi türünde gerçekten az rastlanır böyle bir durumu, en ilgisiz bir tanığı bile şaşkına çevirecek böyle bir olayı Her şey apaçık ortadayken soyadı benzerliğiyle açıklamak olacak şey değildi. Anton Antonovich konuşmasını sürdürüyordu. ''Size ne salık veririm biliyor musunuz Yakov Petrovich? Gidip bir doktora görünün. İnanır mısınız? Hiç iyi değilsiniz. Gözleriniz çok tuhaf. Biliyor musunuz? Bakışınızda çok değişik bir ifade var.'' ''Hayır Anton Antonovich, elbette bir şeyler hissediyorum ama... Yani size şunu sormak isterim Anton Antonovich. O memur kimdir?'' ''Hangisi? Yani onda tuhaf bir şeyin farkına varmadınız mı Anton Antonovich? Çok değişik bir şeyin.'' ''Yani şunu söylemek istiyorum Anton Antonovich, onun birisiyle, söz gelimi, yani benimle, aşırı benzerliği dikkatinizi çekmedi mi? Demin soyadlarımızın benzerliğinden söz ediyordunuz Anton Antonovich. Pek önemsemeden söylediniz bunu. Bilirsiniz, ikiz kardeş gibi birbirine benzeyen insanlar vardır. Öyle ki, bir elmanın iki yarısı gibi birbirine benzerler. Hangisi hangisidir ayıramazsınız. Bunu anlatmak istiyorum işte.'' Anton Antonovich bir süre düşündükten sonra bu duruma ilk kez şaşıyormuş gibi ''Evet'' dedi. ''Evet, çok haklısınız. Benzerliğiniz gerçekten hayret verici. Doğru söylediniz. Birinizi ötekini sanabilir insan.'' Anton Antonovich gözlerini giderek daha çok açarak sürdürüyordu konuşmasını. ''Hem biliyor musunuz Yakov Petrovich, ayrıca görülmemiş, mucize bir benzerlik bu. Kimi zaman dedikleri gibi... Fantastik bir benzerlik. Tıpkı size benziyor. Siz de farkına vardınız mı Yakov Petrovich? Hatta ben de sormayı düşünüyordum size. Ama ne yalan söyleyeyim, başlangıçta olayı fazla önemsememiştim. Gerçekten mucize bir benzerlik sizinki. Bakın ne diyeceğim Yakov Petrovich. Siz doğma büyüme buralısınız değil mi? Hayır, o da buralı değil. Belki de aynı yerden geldiniz. İzninizle sorabilir miyim? Anneniz daha çok nerelerde kaldı? Ne dediniz Anton Antonovich? Buralı değil miymiş? Demek buralı değil. Konuşmayı çok seven, konuşacak bir konu bulduğunda gerçekten bayram eden Anton Antonovich konuşmasını sürdürüyordu. Evet efendim, buralı değilmiş. İnanın çok ilginç bir durum bu. Birisiyle her gün karşılaşırsın, yanından geçersin, yan yana oturursun, onunla konuşursun, bir şeyin farkına varmazsın. Ama takmayın kafanıza, olur böyle şeyler. Biliyor musunuz? Anlatayım da dinleyin. Teyzemin başına da gelmişti aynı şey. Ölümü yaklaştığında o da kendini iki görmeye başlamıştı. Hayır ben, sözünüzü kestiğim için bağışlayın Anton Antonovich. Şunu öğrenmek istiyordum ben Anton Antonovich. O memur nasıl oluyor da? Yani burada görevi nedir? Toprağı bol olsun. Semyon Ivanovich'in yerine geldi. Onun yeri boşalınca oraya onu aldılar. Anlatılanlara bakarsanız... Zavallı Semyon Ivanovich'imiz arkasında birbirinden küçük üç çocuk bırakmış. Dul karısı amirimizin ayaklarına kapanmış. Ama kadının çok parası varmış, öyle diyorlar. Ama saklıyormuş paralarını. Hayır, ben Anton Antonovich, benim sözüne ettiğim o değil. Yani? Ha, evet. Peki neden bu kadar ilgileniyorsunuz onunla? Söylüyorum size, bu olaya o kadar takmayın kafanızı. Gelip geçici bir durum bu. Ne olmuş ki? Uzak durun gitsin. Tanrı'nın işi bu. Öyle uygun görmüş, öyle yapmış. Onun yaptığı bir şeyden şikayetçi olmak günahtır. Besbelli, onun takdiri böyle. Size gelince Yakov Petrovich, bana sorarsanız, bunda sizin bir suçunuz, günahınız yok. Dünyada az mı mucize oluyor? Doğa anamız cömerttir. Bunu sormayacaklar size. Bunun cevabını siz vermeyeceksiniz. Bakın, tam yerinde bir örnek vereyim size. Umarım Siyanlı sırt sırta yapışık ikizleri duymuşsunuzdur. Öyle yapışık yaşıyorlar. Yemeklerini birlikte yiyorlar, birlikte uyuyorlar. Anlatılanlara bakılırsa çok da para kazanıyorlarmış. Siyanlı yapışık ikizler Hank ve Eng 1811-1874 Avrupa'nın birçok ülkesinde ve Amerika'da para karşılığında halka gösterilmişti. İzninizle Anton Antonovich. Anlıyorum sizi, anlıyorum. Evet. Ama ne yaparsın? Elden bir şey gelmez ki. Bana sorarsanız üzülecek bir şey yok ortada. Ne diyeceksiniz? Adam bir memur. Anlaşıldığı kadarıyla eli işe yatkın da. Soyadının Golyatkin olduğunu söylüyor. Buralı değilmiş. 9. derecedenmiş. Amirimiz generalin karşısına çıkıp anlatmış.
Peki ama nasıl oluyor?
Olmuş işte. Amirimize yeterince bilgi vermiş. Böyleyken böyle amirim, demiş. Durumum iyi değil, çalışmak istiyorum. Özellikle sizin gibi değerli bir amirin yanında. Anlayacağınız, adamın ağzı laf yapıyor. Her şeyi anlatmış amirimize. Kafası da çalışıyor. Herhalde birisinin önerisiyle gelmiştir. Yoksa, bilirsiniz, olacak şey değildir. Kimin önerisiyle dersiniz? Yani şunu öğrenmek istiyorum. Bu iğrenç işte kimin parmağı var?
Evet, öneren kişi önemli biriymiş, öyle diyorlar. Anlattıklarına göre, amirimizle Andrei Filippovich gülüşmüşler.
Gülüşmüşler mi?
Evet, gülüşmüşler. Yalnızca gülüşmüşler ve... Tamam, demişler. Olabilir, bizim için bir sakıncası yok. Yeter ki iyi çalışsın.
Peki sonra ne olmuş? İçimi rahatlatıyorsunuz Anton Antonovich. Yalvarırım söyleyin, daha sonra ne olmuş?
İzninizle tekrar söyleyeceğim. İşte, aslında önemli bir şey değil. Son derece doğal bir durum. Söylüyorum size, kafanıza takmayın bunu. Yadırganacak bir şey yok ortada.
Demek yok. Ancak şunu sormak istiyorum size Anton Antonovich. Bu konuda amirimiz başka bir şey söylemedi mi? Yani benimle ilgili.
Anlayacağınız, nasıl yani? Evet efendim. Yo, hayır, bir şey söylemedi. İçiniz rahat olsun. Size bir şey söyleyeyim mi? Çok haklısınız. Hayret edilecek bir olay bu. Hem başlangıçta, evet başlangıçta ben de fark etmemiştim. Siz söyleyinceye kadar nasıl fark edemediğimi doğrusu ben de bilmiyorum. Ama sizin içiniz yine de rahat olsun.
İyi yürekli Anton Antonovich sandalyesinden kalkarken ekledi. Önemli bir şey söylemediler. Daha doğrusu, hiçbir şey söylemediler.
Bakın Anton Antonovich, ben... Aa, bağışlayın, gevezeliğe daldım. Oysa yetiştirmem gereken önemli bir iş vardı elimde. O anda Andrei Filippovich'in kibar sesi duyuldu.
Anton Antonovich, amirimiz sizi yanına istedi. Şimdi, hemen şimdi Andrei Filippovich, hemen gidiyorum efendim.
Anton Antonovich bir tomar evrak kapıp önce Andrei Filippovich'in yanına koştu, sonra amirin odasına. Bay Golyatkin düşünüyordu.
Bu nasıl oluyor? Ne biçim bir oyun oynanıyor burada? Bir işler dönüyor ya, bakalım. Ama durum fena değil. Sanırım en iyisini yapmaya çalışıyorlar.
Kahramanımız sevincinden altındaki sandalyeyi bile hissetmeden ellerini ovuşturarak böyle geçiriyordu içinden. Öyle ya, olağan bir olay bu. Altından bir şey çıkmayacaktır. Gerçekten de kimsenin bu durumla ilgilendiği yok. Umurlarında değil. Haydutlar oturmuşlar, kendi işlerini yapıyorlar. Görevlerinden başka bir şeyle ilgilendikleri yok. Aferin. İyi insanları severim. Sevdim. Her zaman sayıp sevmeye de hazırım. Ama şuna ne demeli? Bizim Anton Antonovich. Akıl alacak şey değil. Saçı başı ağarmış, yaşlılıktan ayakta zor duruyor. Aslında en önemli, en iyisi sayın amirimizin bir şey söylemeden onu işe alması. Bu iyi olmuş. Takdir ediyorum. Yalnız Andrei Filippovich ne diye öyle manalı manalı gülümsüyor? Ona ne oluyor? Pis herif. Her zaman yoluma çıkar, her zaman kara kedi gibi insanların önünden geçip uğursuzluk getirir onlara. Herkese ters davranır, bağırır, çağırır. Bay Golyatkin tekrar bakındı çevresine. Yine bir umut doldu içine. Öte yandan uzak, kötü bir düşüncenin onu hala huzursuz ettiğini de hissediyordu. Bir ara memurları hangi bir şekilde yoklamaya, onların neler düşündüğünü öğrenmek için ağızlarını aramaya bile niyetlenmişti. Hatta mesai bitimlerinde ya da mesai saatleri içinde bir şey görüşmek istiyormuş gibi yapıp, laf arasında, ''Böyleyken böyle baylar, bu benzerlik insanı hayrete düşürüyor. Durum son derece garip, adi bir komedi sanki.'' diyecek, böylece kendisini bile alay konusu ederek tehlikenin ne büyüklükte olduğunu anlamaya çalışacaktı. Kahramanımız sonunda vermişti kararını. ''Öyle sakin göründüğüme bakma benim. Ne anasının gözüyümdür.'' Ne var ki Bay Golyatkin böyle yalnızca düşünüyordu. İyi ki yanlış düşündüğünün farkına varıp zamanında düşüncesinden caymış, olayın üstüne gitmenin başına ne işler açabileceğinin farkına varmıştı. Kendi alnına hafiften bir fiske vurup, ''Senin huyun bu.'' diye geçirdiği içinden. Hemen kaptırıyorsun kendini. Seviniveriyorsun. Çok saf bir insansın. Yo, Yakov Petrovich. İyisi mi soğukkanlılığımızı koruyalım. Bekleyip görelim. Bununla birlikte daha önce de söylediğimiz gibi
Bay Golyatkin'in içine bir umut da dolmuştu. Yeniden hayata gelmişti sanki. Önemi yok diye geçirdiği içinden. Göğsümün üzerinden 500 putluk bir ağırlık kalktı sanki. Şu işe bak. Durum hiç de düşündüğüm kadar kötü değilmiş. Evet, kutu açıldı. Krılov haklı, evet haklı. Krılov'un kutu masalından bir deyim. İşinin ustasıdır Krılov. Aynı zamanda büyük bir masal yazarıdır da. Ne yazarsa yazsın, canı sağ olsun. Yeter ki kimsenin işine karışmasın. Kimseye bir zararı dokunmasın. İstediğini yazsın. Kabul ederim. Sesimi çıkarmam. Oysa bu arada zaman hızla geçmiş, saat 4 olmuş, mesai bitmişti. Andrei Filipovic şapkasını aldı ve her zaman olduğu gibi herkes onu izledi. Bay Golyatkin biraz oyalandı, özellikle bekledi. Herkes çıktıktan, gideceği yöne dağıldıktan sonra çıktı. Sokağa çıktığında kendini cennetteymiş gibi hissetti. Öyle ki hiç değilse şöyle biraz hava almak, Nevski Caddesi'nde biraz dolaşmak bile istedi canı. Kahramanımız, şu işe bak diye geçirdiği içinden. Durum nasıl beklenmedik biçimde birden değişiverdi. Hava bile güzelleşti. Soğuk da, kızaklar da. Rus insanı soğuğu sever. Soğukla arası çok iyidir Rus insanının. Severim Rus insanını. Avcının dediği gibi, ilk yağan karın üzerine yoktur. Yeni yeni tutmuş karda tavşan izi. Öf, daha ne ister bir avcı? Bay Golyatkin sevincini böyle dile getiriyordu işte. Ne var ki, yine de bir endişe vardı içinde. Hüzün deseniz, hüzün değildi. Ama arada bir yüreği ısrarla Bay Golyatkin'in kendini yatıştırmayı bilmediğini söylüyordu. Bir gün daha bekleyelim bakalım, ondan sonra sevinelim. Peki ama bu nedir? Biraz düşünelim bakalım. Hadi düşünelim bakalım genç dostum benim, düşünelim. Senin gibi biri önce tam anlamıyla böyledir. Ortada olan nedir? Ne yani? Bir insan böyleyse, onun için üzülmem, ağlamam mı gerekir? Bana ne bundan? Beni ilgilendiren bir şey yok ki ortada. Islık çalarak geçer giderim yanından. Başımı çevirip bakmam bile. Ne yaparsa yapsın. Doğrusu çok tuhaf. Siyam ikizlerinden söz ediyor bana. Siyam ikizleriyle ne ilgisi var bu durumun? Tutalım ki ikizdirler onlar. Ama öyle ya, kocaman adamlar da bazen gariplikler yaparlar. Tarihten biliyoruz. Ünlü Suvorov da horoz gibi ötermiş. Efuks'un yayını Prens Italiyski ve Kont Suvorov'dan fıkralar derlemesinde öyle yazar. Evet, o bunu politik bir nedenden ötürü yaparmış ve büyük komutanlar... Sahi komutanların ne işi var burada şimdi? Ben yalnızca kendi sorunumla ilgileniyorum. Başkaları ilgilendirmiyor beni. Haklı olduğum için de düşmanlarımı küçümsüyorum. Entrikacı biri değilim. Bununla da gurur duyuyorum. Temiz yürekliyim, dürüstüm, akıllı uslu biriyim. Kin tutmam. Birden sustu Bay Golyatkin. Duraksadı, yaprak gibi titremeye başladı. Bir an için gözlerini bile kapamıştı. Bununla birlikte, korkularının nedeninin hayalden başka bir şey olmadığı umuduyla sonunda açtı gözlerini ve ürkekçe sağ yanına baktı. Hayır, hayal değildi. O kişi yanı sıra yürüyor, konuşmaya başlamak için fırsat kolluyor gibi yüzüne bakarak gülümsüyordu. Ama bir türlü konuşmaya başlayamıyorlardı. Böylece 50 adım kadar yan yana yürüdüler. Bay Golyatkin'in tek istediği daha çok sarılmak, paltosunun içine daha çok gömülmek, şapkasını gözlerinin üzerine olabildiğince indirmekti. İşin kötüsü, arkadaşının paltosu da, şapkası da o anda Bay Golyatkin'in giydikleriyle aynıydı. Sonunda kahramanımız dönüp arkadaşına bakmamaya çalışarak alçak sesle, ''Bayım'' dedi, ''yanılmıyorsam yollarımız ayrı sizinle.'' Bir an sustu Bay Golyatkin. ''Öyle olduğundan eminim bile.'' Sözünü oldukça soğuk bir tavırla bitirdi. Ayrıca beni çok iyi anladığınızdan da kuşkum yok. Bay Golyatkin'in arkadaşı sonunda konuştu. İsterdim ki, sanırım yüce gönüllülüğünüzle bağışlayacaksınızdır beni. Burada kimden yardım isteyebileceğimi bilemiyorum. Durumum, küstahlığımı bağışlayacağınızı umuyorum. Öyle sandım ki, acıyla tanışmış bir insan olarak bu sabah bana yakınlık duydunuz. Kendi açımdan ben de ilk görüşte içim ısındı size. Ben, o anda Bay Golyatkin yeni daire arkadaşının yerin dibine girmesinden başka bir şey istemiyordu. Sizin Yakov Petrovic, yüce gönüllülüğünüzle beni dinleyeceğinizi umabilseydim eğer, Bay Golyatkin, biz burada iyisi mi benim evime gidelim. Nevski Caddesi'nden karşıya geçelim. Ara sokaklardan kestirmeden gidelim. En iyisi öyle. Bay Golyatkin'in alçak gönüllü arkadaşı, ses tonuyla onun için ara sokaktan gitmenin de uygun olduğunu, yol seçecek durumda olmadığını anlatmak istiyormuş gibi çekingen bir tavırla, ''Tamam, ara sokaklardan gidelim.'' diye karşılık verdi. Bay Golyatkin'e gelince, kendisine ne olduğunun hiç mi hiç farkında değildi. Olanlara inanamıyordu. Şaşkınlığından henüz kurtulabilmiş değildi.